Ayrım 6. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 71. Kendimi rüya görmek için kiralıyorum. Sabah saat 9'da Havana Riviera'nın terasında kahvaltımızı yaparken, pırıl pırıl bir havada denizden yükselen korkunç bir dalga, Rıhtım Caddesi'nden geçmekte olan ya da bir kaldırımda park etmiş bulunan otomobillerden birçoğunu havaya kaldırmış. İçlerinden biri otelin bir duvarına yapışıp kalmıştı. Binanın 20 katında paniğe yol açan ve giriş holündeki vitrayı paramparça eden bir dinamit patlaması gibiydi. Bekleme salonundaki pek çok turist eşyalarla birlikte havaya savrulmuş, içlerinden bazıları cam yağmurundan yaralanmıştı. Deniz korkunç derecede kabarmış olsa gerekti. Çünkü rıhtım duvarı ile otel arasında gidişli gelişli geniş bir cadde vardı. Dalga onun üzerinden aşmış, yine de vitrini tuzla buz edecek gücü kalmıştı. Neşe içindeki Kübalı gönüllüler, itfaiyenin de yardımıyla enkazı 6 saatten az bir sürede kaldırmış, deniz tarafına açılan kapıyı kapatıp başka bir kapı açmışlar ve her şey düzene girmişti. Sabahleyin hiç kimse duvara çakılan otomobille ilgilenmemişti. Çünkü kaldırımda park edenlerden biri olduğu sanılıyordu. Ama gelen vinç onu açılan delikten çekip çıkarınca, içinde emniyet kemeriyle sürücü koltuğuna bağlı kalmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Yediği darbe öyle şiddetli olmuştu ki kırılmadık tek bir kemiği kalmamıştı. Yüzü parçalanmıştı. Ayakkabılarının dikişleri sökülmüş, giysileri lime lime olmuştu. Parmağında ise gözleri zümrütten, yılan biçiminde altın bir yüzük vardı. Polis kadının yeni Portekiz Büyükelçisi'yle eşinin kahyası olduğunu saptamıştı. Gerçekten de Havana'ya onlarla birlikte 15 gün önce gelmiş. O sabah da yeni bir otomobilin direksiyonunda alışveriş yapmaya çıkmıştı. Haberi gazetelerde okuduğumda adı bana hiçbir şey ifade etmedi. Buna karşılık zümrüt gözlü bir yılan biçimindeki yüzük merakımı uyandırmıştı. Ancak hangi parmağında olduğunu öğrenememiştim. Bu benim için belirleyici bir veriydi. Çünkü onun tıpkı böyle bir yüzüğü, o zamanlar son derece alışılmamış bir tarzda, sağ elin işaret parmağında taşıyan ve gerçek adını asla öğrenememiş olduğum, unutulmaz bir kadın olabileceğinden korkuyordum. Onu 34 yıl önce Viyana'da, Latin Amerikalı öğrencilerin gittiği, küçük bir lokantada haşlanmış patatesle sosis yiyip, fıçı birası içerken tanımıştım. Ben daha o sabah gelmiştim Roma'dan. Onun o muhteşem soprano göğsünü, mantosunun yakasındaki yumuşacık tilki kuyruklarını ve yılan biçimindeki o mısırlı yüzüğünü gördüğüm andaki izlenimimi hala hatırlıyorum. Kırık dökük bir şiveyle soluk almadan konuştuğu ilkel İspanyolcası yüzünden her yanı ahşap, ince uzun lokantada onun tek Avusturyalı olduğunu sanmıştım. Ama öyle değildi. Kolombiya'da doğmuş, iki savaş arasında neredeyse çocuk yaştayken müzik ve şan öğrenimi görmek için Avusturya'ya gitmişti. O sıralarda 30 yaşlarında kadardı. Ama yıpranmamıştı. Herhalde hiçbir zaman güzel olmamış, vaktinden önce de yaşlanmaya başlamıştı. Buna karşılık son derece hoş bir insandı. Aynı zamanda da çok da korkulan biriydi. Viyana hala eski bir imparatorluk kentiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın uzlaşmaz iki dünya arasında onu yerleştirdiği coğrafi konumuyla bir kara borsa cenneti ve dünya casusluk merkezi haline dönüşmüştü. Öğrenci lokantasının müdavimleriyle birlikte nakit parayla haydi haydi satın alabilecek gücü varken, yemeklerini sırf kökenine olan bağlılığı yüzünden orada yemeği sürdüren bu kaçak hemşerim için bundan daha uygun bir çevre düşünemezdim. Gerçek adını hiçbir zaman söylememiştim. Çünkü onu Viyana'daki Latin Amerikalı öğrencilerin uydurdukları, söylenmesi güç Cermen adıyla tanıyorduk hep. Frau Frida. Beni ona yeni tanıştırmışlardı ki, Quindío'da yaşadığı rüzgarlı kayalıklardan öylesine uzak ve farklı olan bu dünyada kendine böylesine bir yer edinebilmek için ne yaptığını açıkça soruverdim. O da hemen karşılığını verdi. Kendimi rüya görmek için kiralıyorum. Aslında tek işi buydu. Eski kaldığı silinde hali vakti yerinde bir bakkalın 11 çocuğunun üçüncüsüydü. Ve daha konuşmaya başladığı günlerden başlayarak rüyalarını, habercilik erdemlerinin en saf haliyle ortaya çıktığı saat olan kahvaltı öncesinde anlatmak gibi iyi bir alışkanlık edinmişti evin içinde. 7 yaşındayken rüyasında erkek kardeşlerinden birinin sellere kapılıp gittiğini görmüştü. Annesi sırf boş dinsel inançları yüzünden en sevdiği şey olan derede yüzmeyi yasaklamıştı çocuğa. Ama Frau Frida'nın kendine özgü bir rüya yorum yöntemi vardı. Bu rüya demişti. Boğulucu anlamına değil, tatlı yememesi gerektiği anlamına geliyor. Pazar günlerinin tatlı abur cuburları olmadan yapamayacak 5 yaşındaki bir çocuk söz konusu olduğunda bu yorum, başlı başına bir rezillikti. Ancak kızının kehanet yeteneğine inanmış olan anne, bu uyarıyı ödün vermeden uygulamaya koymuştu. Ama ilk dikkatsizliğinde, gizli gizli yemekte olduğu bir karamele parçası çocuğun boğazına kaçmış, onu kurtarmak mümkün olmamıştı. Hayat Viyana'nın acımasız kış aylarında yakasına yapışıncaya kadar Frau Frida bu yeteneğinin bir meslek olabileceğini düşünmemişti. O zaman içinde yaşamaktan hoşlanabileceği ilk evin kapısını iş istemek üzere çalmış, neler yapmayı bildiği kendisine sorulduğunda yalnızca gerçeği söylemişti. Rüya görürüm. Evin hanımına kısa bir açıklamada bulunması, ufak tefek harcamaları zar zor karşılayabilecek bir ücretle ama iyi bir oda ve üç öğün yemekle işe alınmasına yetmişti. Bu üç öğünün en önemlisi de ince zevkleri olan rantiye bir baba, romantik oda müziği meraklısı, neşeli bir kadın olan anne, 11 ve 9 yaşlarında iki erkek çocuktan oluşan ailenin her bir üyesinin yakın geleceğini öğrenmek için sofraya oturduğu sabah kahvaltısıydı. Hepsi de dindar insanlardı. Bu yüzden de modası geçmiş boş inançlar eğilimleri vardı. Ve Frau Frida'nın yalnızca rüyaları aracılığıyla ailenin günlük yazgısını çözme işini üstlenmesiyle onu seve seve kabul etmişlerdi. Bu işi başarıyla ve uzun süre yürütmüştü. Özellikle de gerçeklerin kabuslardan daha kötü olduğu savaş yıllarında. Her birinin o gün ne yapması ve nasıl yapması gerektiğini, kahvaltı saatinde yalnızca o karar veriyordu. Öyle ki sonunda kehanetleri evin içinde tek otorite haline almıştı. Aile üzerindeki egemenliği kesindi. En küçük bir soluk bile onun emriyle alınıyordu. Benim Viyana'da bulunduğum günlerde evin beyi yeni ölmüş. Frau Frida'nın yalnızca rüyaları sona erene kadar ailesi için rüya görmeyi sürdürmesi koşuluyla gelirlerinin bir bölümünü ona bırakma inceliğini göstermişti. Hiçbir zaman gelmeyecek olan bir parayı beklerken öğrencilerin kıt olanaklarını paylaşarak bir aydan fazla kalmıştım Viyana'da. O zamanlar Frau Frida'nın cömertçe yaptığı beklenmedik ziyaretleri yokluk günlerimizde bir bayram havası estiriyordu. Böyle gecelerden birinde binayı verdiği keyifli hava içinde hiç vakit kaybetmemeyi gerektiren bir inançla kulağıma eğilip şöyle dedi. Dün gece rüyamda seni gördüğümü söylemeye geldim yalnızca. Buradan hemen gitmeli ve önümüzdeki 5 yıl boyunca Viyana'ya bir daha dönmemelisin. İnancı öylesine gerçekti ki hemen o gece Roma'ya giden son trene götürüp bindirdi beni. Ben de kendi hesabıma pek etkilenmiştim. Ve o zamandan beri ne olduğunu asla bilmediğim bir felaketten kurtulmuş saymışımdır kendimi hep. Hala da Viyana'ya bir daha gitmiş değilim. Havana'daki felaketten önce Frau Frida ile Barcelona'da öyle beklenmedik bir rastlantıyla karşılaşmıştım ki bana pek esrarengiz görünmüştü. Pablo Neruda'nın Valparaiso'ya doğru denizden yaptığı uzun bir yolculukta uğrak yeri olarak İspanyol toprağına iç savaştan beri ilk kez ayak bastığı gündü. Sahaflarda sürek avına çıktığımız bir sabahı bizlerle birlikte geçirmiş, Porter'de cildi kopuk, sayfaları solmuş eski bir kitap satın alarak Rangun konsolosluğunda 2 aylık maaşı olabilecek büyükçe bir para ödemişti. Gördüğü her şeyin iç mekanizmasına çocukça bir ilgi göstererek insanların arasında sakat bir fil gibi dolaşıyordu. Çünkü onun için dünya, hayatın insanın aklına estiği gibi sürdürülmesine yarayan, kurgulu kocaman bir oyuncağa benziyordu. İnsanın Rönesans dönemindeki papalarla ilgili olarak kafasında canlandırdığı hayali onun kadar benzeyen kimse görmedim. Boğazına ve zevkine son derece düşkün biriydi. Kendi iradesi dışında bile olsa sofrada başı çeken hep o olurdu. Karısı Matilde, yemek önlüğünden çok berber önlüğüne benzeyen bir göğüslük takardı ona. Ama salçaları üstüne başına dökmesini önlemenin tek yoluydu bu. O gün, Carvalhais'ın hali görülecek şeydi. Bütün olarak 3 ıstakozu bir cerrah ustalığıyla parçalayarak yemişti. Aynı zamanda gözleriyle herkesin tabandakileri silip süpürüyor, iştahını başkalarına da bulaştıran bir zevkle her birindekinden bir parça tadıyordu. Galisya kabukluları, Kantabria yumuşakçaları, küçük Alicante ıstakozları, Costa Brava espardenyoları. Bu arada tıpkı Fransızlar gibi mutfağın daha başka nefasetlerinden, özellikle de Şili'nin, kalbinden silip atamadığı tarih öncesi deniz ürünlerinden söz ediyordu yalnızca. O sırada ansızın yemek yemeyi bırakmış, istakoz gibi antenlerini dikerek iyice alçak sesle bana şöyle demişti. Arkamda gözlerini benden ayırmayan biri var. Omzunun üzerinden baktım. Gerçekten de öyleydi. Arkasında başında modası geçmiş bir fötr şapka, boynunda mor bir bratkıyla, 3 masa ötede oturan bir kadın, cüretkar gözlerini ona dikmiş, ağzındakini ağır ağır çiğniyordu. Onu hemen tanıdım. Yaşlanmış ve şişmanlamıştı. Ama işaret parmağındaki yılanlı yüzüğüyle ta kendisiydi. Napoli'den biri Neruda'larla aynı gemide yolculuk ediyordu. Ama gemide karşılaşmamışlardı. Frau Frida'yı kahve içmeyi masamıza davet ettik. Ve şairi şaşırtmak için rüyalarından söz etmesini istedim ondan. Neruda, rüya yorumlarına inanmadığını daha başından söyleyerek onu aldırmadı. Yalnızca şiir geleceği görebilir diyordu. Yemekten sonra Ramblas'ta kaçınılmaz gezinti sırasında anılarımızı başkaları duymadan tazeleyebilmek için kasten Frau Frida ile geride kalmıştım. Avusturya'daki malını mülkünü sattığını, Portekiz'in Porto kentinde Amerika'ya kadar bütün okyanusun göründüğü bir tepenin üzerinde yükselen sahte bir şato olarak betimlediği bir evde yalnız bir hayat sürdüğünü anlattı bana. Doğrudan bir şey söylemediği halde, Viyana'da o rüya senin, bu rüya benim derken sonunda, sözcüklere sığdıramadığı patronlarının servetini eline geçirdiği konuşmasından açıkça anlaşılıyordu. Yine de beni şaşırtmamıştı. Çünkü rüyalarının yaşamak için başvurduğu bir hileden başka bir şey olmadığını düşünmüştüm hep. Bunu ona da söyledim. O dayanılmaz kahkahalarından birini koyuverdi. Her zamanki gibi açık sözlüsün dedi. Daha başka bir şey söyleyemedi. Çünkü gruptakiler Neruda, Ramblas'ta kuş pazarının papağanlarıyla, Şili ağzıyla konuşmasını bitirsin diye beklemek üzere durmuşlardı. Sohbetimize yeniden başladığımızda Frau Frida konuyu değiştirmişti. Aklıma gelmişken dedi, artık Viyana'ya dönebilirsin. Birbirimizi tanıdığımızdan beri aradan 13 yıl geçmiş olduğunu ancak o zaman fark edebildim. Rüyaların sahte de olsa oraya asla geri dönmeyeceğim dedim. Ne olur ne olmaz. Saat 3'te kutsal öğle uykusunda Neruda'ya eşlik etmek üzere ondan ayrıldık. Bir bakıma Japonya'daki çay seremonilerini andıran bazı ciddi hazırlıklardan sonra öğle uykusuna bizim evde yatmıştı. İçeride tam istediği ısı derecesi, belirli bir yönden gelen belirli türde bir ışık, bir de kesin bir sessizlik olsun diye bazı pencereleri açıp bazılarını kapaması gerekmişti. Neruda anında uykuya dalmış, 10 dakika sonra çocuklar gibi en beklemediğimiz bir anda uyanmıştı. Kendine gelmiş ve yastığın üzerine işlenmiş monogramın izi yanığa çıkmış olarak salonda görünmüştü. Rüya gören o kadını gördüm rüyamda dedi. Matilde rüyasını anlatmasını istedi. Rüyasında beni gördüğünü gördüm dedi Neruda. O Borges'indir dedim. Keyfi kaçarak baktı bana. Daha önce yazılmış mıydı? Yazılmadıysa bile günün birinde yazılacaktır dedim. Onun o labirentlerinden biri olacaktır. Neruda akşamın altısında gemiye biner binmez bizlerle vedalaştı. Ayrı bir masaya oturdu, kitaplarını imzalarken çiçek, balık, kuş resimleri çizdiği yeşil mürekkepli kalemiyle su gibi akıcı mısralar yazmaya koyuldu. Geminin ilk uyarı düdüğünde, Frau Frida'yı aradık ve sonunda artık vedalaşmadan gidecekken turist mevki güvertesinde bulduk onu. O da öğle uykusunda yeni uyanmıştı. Rüyamda şairi gördüm dedi bize. Şaşırarak rüyasını bana anlatmasını istedim. Rüyasında beni gördüğünü gördüm dedi. Ama yüzümdeki şaşkın ifade onu yanıltmıştı. Ne yaparsın? Onca rüya arasında bazen gerçek hayatla hiç ilgisi olmayan bir tanesi de takılıyor. Hotel Riviera'daki deniz kazasında ölen kadının yılan biçiminde bir yüzüğü olduğunu öğrenene kadar onu bir daha ne görmüş ne de merak etmiştim. Böylece aylar sonra bir diplomatik resepsiyonda Portekiz Büyükelçisi ile karşılaştığımızda ona bazı sorular sormaktan kendimi alamadım. Büyükelçi büyük bir coşku ve derin bir hayranlıkla ondan söz etti bana. Ne kadar olağanüstü biri olduğunu tahmin edemezsiniz dedi. Onunla ilgili bir öykü yazma isteğine karşı koyamazdınız. Ve şaşırtıcı bazı ayrıntılarla ama kesin sonuca ulaşmamı sağlayacak bir ipucu vermeden anlatmasını sürdürdü. Tam olarak diye sordu açıkça sordum. Ne yapıyordu? Hiçbir şey dedi biraz zayıflanarak. Rüya görüyordu. Mart 1980. 6. ayımın sonu. Sayfa 78.